Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş getiren bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
Nasılsınız? Afiyet
olsun. Elhamdülillah.
Sesiniz daha sağlıklı hale geldi elhamdülillah.
Sesim iyi elhamdülillah ama soluğumuz bakalım ne kadar.
Anadolu'ya gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Çanakkale'ye evet. Gittiniz.
Çanakkale en son İlahiyat Fakültesine gittim.
Güzel bir program olmuştur inşallah. Çok program güzel oldu. İlahiyatın orada bir kampüsü var hocam, değil mi?
İlahiyat kampüsü evet.
İlahiyat güzel. Kampüsü var. Bir iş adamı yaptırmış. Cumhurbaşkanımızın tavsiyesiyle ben de orada bir program yaptım. Hakikaten muhteşem. Yanında bir cami var.
Camisi de güzel, fakülte de güzel. Salon da güzel.
Yani salon da çok 1-200 güzel.
1-200 kişilik salon her yerde yok.
Yani. Ya çok evet, çok değerli toplu bir salondu. Allah
ama
razı
hocam
olsun.
Bir atasözü var ya, adam fakirin biri bir nal bulmuş, geriye bir şey kalmadı demiş.
Evet.
Üç nalla bir at kaldı.
Bir at kaldı demiş.
Yani salonlar doluyor vesaire ama Allah ihlas arıyor bizden.
Amenna hocam.
Süreklilik arıyor. Yani inşallah.
Onların da işte bu emeklerinizle inşallah. Böyle diğer insanlarımızın emekleriyle bunlar da oluşur inşallah.
İnşallah. Yani, inşallah. Yani o gayret içinde olalım da.
Necip Fazıl Üstad'ın merhumun ektik ektik biçilecek, çoğu gitti azı kaldı diye bir şiiri var. İnşallah çoğu gidip azı kalmıştır.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah. Hocam bugün şimdi bu sohbetlerimizi malum sizin Mahdum Bey metne döktü, kağıda döktü. Onları güzel de dökmüş. Bir kitap projesi var Erkam'ın ve sizin yayın evinin, Tahlil Yayın Evi'nin bunları kitaplaştıralım projesi var. Ben Deniz de şimdi o kağıda dökülen metinleri şöyle bir okuyorum, yeniden bir gözden geçiriyorum. Onlardan birisini okurken geçmişte böyle iman bahislerini değerlendirirken bir konuşmanıza rastladım. Bir değerlendirmenize rastladım. Dedim ki bunu biraz yeniden konuşalım. Yani biraz güncelleyelim. Kendi hayatlarımız açısından veya Müslümanların genel hayatı açısından güncelleyelim. Yeniden üstünde duralım diye düşündüm. Oradaki ifadeniz şu, çok dikkatimi çekti. Diyorsunuz ki ashab-ı kiramın bir Uhud sıkıntısı vardır. İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki biz Uhud gününe kadar kendimizi tam Müslüman zannederdik. O gün Allah imanımızı avucumuza koydu ve baktık ki bizim daha çok yol kat etmemiz lazım. Şimdi tam birebir İbn-i Mesud'un sözleri bu mudur?
Yok, yorumu
yoksa
öyle.
Yorumu yani şöyle, sizin ifadenize.
Hemen İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın sözünü tamamlayalım. Seyyid Kutup'tan da ilaveler var o cümlede çünkü.
Evet.
O diyor ki minküm men yuridü dünya ve minküm men yuridü l-ahire.
Evet.
Allah-u Teala buyuruyor. Sizden bir kısmınız dünyalık istiyordu oraya geldiğinizde.
Evet.
Bir kısmınız da ahiret istiyordu.
Evet.
Ayetinin tefsirinde diyor ki İbn-i Mesud radıyallahu anh, ashabın içinde bir dünyalık sorunu olduğunu o güne kadar ben zannetmiyordum diyor. O gün anladık ki bizim daha
bizim çok, de yani gündemimize dünyalık varmış. Sorunu girebiliyor.
Yani sonra da Seyyid Kutup işte ona güzel yorumlar yaptı. Avuçlarına koydu Allah dinlerini.
Heh.
Yani bir pratik olarak gördüler ki böyle Medine'deki gibi değilmiş.
Ben
yani.
De işte biraz böyle özetleyerek
yani
kendi dilinizle anlattığınızı hissettim zaten. Şimdi ashabın yaşadığı böyle bir his. Zaman zaman bu sohbetlerde bunlara zaten gidip geliyoruz, temasta ediyoruz. Yani biz yani iman tam Müslüman zannederdik. O gün Allah imanımızı avucumuza koydu.
Evet.
Yani biz bir imtihanla karşı karşıya kaldık. Bunu biraz açalım bence. Önce Uhud'u açalım biraz. Burada İbn Mesud radıyallahu anh'ın sözü ne anlama geliyordu Uhud ortamında? Oradan bize gelelim diye düşünüyorum. Bizim iman noktasında ne tür imtihanlarla karşı karşıya kalabiliriz, kalıyoruz? Oralara gelelim diye düşünüyorum hocam.
Bir kere hocam, Uhud ve Bedir, bu iki gün, Uhud günü ve Bedir günü, Kur'an-ı Kerim'in ayrıntıları denecek kadar açtığı konulardandır.
Ya Kur'an'da bir hayli anlatılıyor.
Ali İmran suresinde sayfalarca gidiyor.
Evet.
Enfal suresinde Bedir gidiyor. Belli ki Allah kıyamete kadar bunun ders olmasını istiyor.
Evet.
Kur'an'da bu sayfa sayfa geçtiğine
göre. Kur'an kıyamete kadar önümüzde olduğuna göre.
Yani namazı tarif etmiyor da bunları tarif ediyorlar.
Evet. Evet.
Enfal suresi Kur'an-ı Kerim'de Bedir'le ilgili. Evet. Surenin adı da Bedir'le alakalı zaten.
Evet.
Dolayısıyla ruh terbiyemiz, iç donanımımız açısından bu Bedir ve Uhud ciddi bir konu.
Çok güzel.
Ciddi bir konu. Ciddi olmayan yeri yok Kur'an-ı Kerim'in ama çok canlı bunlar.
Evet.
Koyu renklerle Kur'an-ı Kerim önümüze koymuş. Dolayısıyla yani çocuklarımıza biz iyi Müslüman yetiştirirken
Huneyn'den bahsediyor değil mi?
Huneyn'de Tevbe suresinde genişçe anlatılıyor mesela.
Evet.
Bunların hikmetleri üzerinde durulması gerekiyor.
O zaman özel dersler yapmalı.
Kesinlikle.
Çocuklarımız.
Abdest gibi.
Evet, evet.
Fil suresinden başlamalı ama.
Evet. Fil suresi.
Ben hep garipsiyorum ve Allah'tan affımızı diliyorum. Çocuk kıssası gibi Fil suresinin anlatılması abes bir şey.
Evet.
Fil suresi büyüklerin kıssasıdır. Koca fil çocuğun ne kıssası olacak?
Yani ruh dokumuzu inşa açsın.
Mümin kimliğimiz bundan ortaya çıkıyor.
Evet,
yani.
Çok güzel.
Şimdi Uhud'da şöyle bir olay var. Uhud hicretin 3. senesinde. 2. senesinde de Bedir var.
Evet.
Bedir kazanılması insani şartlarda mümkün olmayan bir savaştı.
Müslümanlar açısından.
314 kişi.
Evet.
1000 kişi de karşı taraf. Karşı taraf donanımlı. Bu taraf donanımsız. Yani 3 kat büyük silahlı bir orduya silahsız çıkılmış.
Evet.
Dolayısıyla Uhud, Bedir'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasından da anlaşılıyor. Bunlar da helak olursa burada diye başlayan bir cümlesi var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin.
Ben de o cümleden çok etkilenirim hocam.
Yani demek ki Efendimiz de zahiri görüntüden bir tür çekindi.
Tam o duayı şey yapalım hocam. Yani şimdi burada helak olursa bu topluluk.
Bunlar sana ibadet eden kalmaz.
Kalmaz diyor. Yeryüzünde diyor.
Yani demek ki son çekirdekte gidiyor. Ya. Görüldü. Bedir
orada
oydu.
Değil mi Hazreti Ebu Bekir peygamberimize kalk diyor. Allah sana yardım edecek diyor.
Tabii
mi?
Teselli ediyor. Ebu Bekir radıyallahu anh teselli ediyor.
Evet.
Zor günlerin adamlarından biri ya Ebu Bekir.
Evet.
Orada da zor günün adamıydı.
Evet.
Radıyallahu anh.
Radıyallahu anh.
Şimdi ama buna rağmen melekler geldi. 3000-5000 melek geldi. Müşrikler perişan oldular. Şirkin başı ezildi.
Evet.
Ebu Cehil orada öldürüldü. Dolayısıyla Bedir umulmayan bir zaferdi. Buradan başlıyoruz şimdi Uhud'a.
Evet.
Müşrikler Bedir'den giderken deyim yerindeyse düelloya davet ettiler Efendimiz'i. Seneye yine aynı gün var mısın gibi.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlara tamam buyurdu. Dolayısıyla tam bir yıl sonra Şevval ayında Bedir'in intikamı için müşrikler geldiler.
Evet.
Bu sefer 3000 kişi geldiler.
Evet.
Şimdi Bedir'in intikamı için Uhud oldu. Ama biraz ashab-ı kiramın gençleri bir yıl o Bedir'deki büyük zaferin sevinciyle yaşadılar. Bu sevinç nereden kaynaklanıyor? Resulullah başımızda aleyhissalatü vesselam.
Biz nereye gitsek?
Nereye gitsek 3000 melek gelip temizliyor müşrikleri.
Evet.
Böyle zahiren zafer, söyleyen yok.
Zafer gelir.
Yani söyleyen yok böyle diliyle.
Evet.
Ama bu hissiyat var içeride.
Evet.
Bu hissiyat var. Münafıklar da yani iman içine yerleşmemiş olanlar da Medine toplumunda epey varlar.
Evet.
Şimdi münafıklar da Hazır ganimet geliyor zaten. Bizim de dosyaları kapatırız bu arada.
Evet.
Diye bir umutla onlar da Uhud'a gittiler. Uhud'da hazırlıklar başlarken baktılar ki papuç pahalı biraz. Hiç de öyle olacak gibi görünmüyor. Kaçtı, geri döndüler.
Münafıklar, evet. Yani
münafıklar geri döndüler. Ama minkum men yuridu dünya ve minkum men yuridu ahira. Sizden bir kısmınız hala dünyalık düşünüyordu ifadesinde. Zaferi kalabalığa bağlıyordunuz siz.
Evet.
Allah-u Teala muhakkak bize yardım edecek zannediyordunuz gibi sebepler var. Yoksa ashab-ı kiram haşa koltuk bekliyorlardı. Zaferden sonra meclis üyeliği bekliyorlardı filan. Bize ait kavramları ashab-ı kirama ilave etmek yanlış yani.
Yanlış, evet.
O terbiye dışı bir hareket olur ama onların çapında o Bedir'deki hazır kelepur zafer diyelim. Onların gözünde vardı demek ki.
Evet.
Bunu Allah Teala söylüyor. Yani hazır bekliyordunuz zaferi. Burada bu hazır bekleme Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ya Medine'de kalalım, burada adamları boğarız biz, yani içeri şehir içinde dağıtalım adamları ricasına itiraz edip ya gidelim adamları meydanda bir temizleyelim gibi itiraz bilhassa ashabın gençlerinden olmasında bu mantık var işte.
Evet.
Nasıl olsa kazanacağız biz bu zaferi. Evet. Bu nasıl olsa kazanacağız. Allah-u Teala'nın bir kanunu ile ters düşüyordu. Sünnetullah diye bir kanun var. Yani Allah'a
evet,
nedir o? İslam
evet.
Uçuk kabul edilecek afaki yöntemlerle değil, mucizelerle değil, sürekli gelen ve kafirlerin gözünde ürküntü oluşturacak ilahi yardımlarla değil, beşeri rollerle kazanılacak zafer. Zafer evet. Beşerin rolüyle
yani
kazanılacak.
Bunu dikkate alacaksınız. Yani Allah'ın yardımı gelse bile, mucizeler olsa bile.
Sizin planınızda o yardım değil, sizin çalışmanız
olmalı.
Yardımı edecekse Allah edecek, Bedir'de edecek, etti.
O şey değil yani garanti.
Yani ordu tanziminde %70'te ilahi yardım diye bir rol olmayacak.
Olmayacak.
Bedir'deki pozisyon buydu ama.
Evet.
Ama bunu beklemiyordu ashab-ı kiram. Böyle bir yardım beklemiyorlardı.
Evet.
Buna rağmen evet. O geldi. Uhud'da
mesela
bu yardım.
Orada değil mi? Su kuyularının başını almak vesaire
%100
gibi bir takım
beşeri proje yapıldı.
Proje yapıldı.
Beşeri evet. Proje yapıldı.
Ama Allah'ın yardımı
maddi
geldi.
Maddi tedbir alındı.
Evet.
Yapacağını yaptı ashab-ı kiram.
Evet.
İş Allah'a kaldı.
Evet.
Uhud'da ise iç duygularda hepten Allah'a salma var.
Evet.
Beşeri plandan çok Allah'a salma. Mesela ordunun başı komutan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin talimatına aykırı hareket var mesela.
Evet.
Bir iki noktada var, sadece çıkarken değil. Orada da bu bekçilerle ilgili, korumalarla ilgili tayin ettiği vazifede hata yapıldı.
Evet.
Tamam zannedildi.
Tamam abi zannedildi.
Ki görev süresi uzun
dağdaki
tutulduğu halde.
Okçular konusunda.
O okçular konu, tepedeki
evet.
Okçular konusunda hata yapıldı. Her halükarda.
Ya da diyelim ki gene tedbir alınmış ama ordunun bir kısmı bırakıp gidiyor değil mi? Münafıklar geri dönüyor yani.
Münafıklar zaten geri döndükten sonra bu plan yapılıyor ama. Yani evet. Onlar çekiyor gidiyor. Bu kalan 700 küsür kişiyle. Son plan yapılıyor.
Evet.
Yine müşrikler kalabalık.
Evet.
Yine müşrikler kalabalık. Bu dolayısıyla ashab-ı kiramın %100 üzerine düşeni yapıp gerisini Allah'a havale etme konusunda bir ders görmeleri gerekiyordu.
Bu sünnetullah hassasiyet.
Siz beşer üzerinde proje yürütüyorsunuz.
Evet.
Allah sizi yardımıyla kuşatacak. O Allah'ın işi.
Evet.
Onu yüzde filan güç hesabına katmayacaksın sen.
Evet.
%100 Allah yanımızda ama biz %100 beşeri plan yapacağız.
Ya bugün de belki hocam yani bir takım diyelim ki bir İslam ülkesinin dünya ile ilişkilerinde ya bu sünnetullah dikkate alınmalı mı? Güçler dengesi dikkate
ecdadımız
alınmalı
Osmanlı'yı
mı?
Ecdadımız Osmanlı'yı katalım. Evet, evet. Osmanlı'yı katalım. Yani donanmasını Macarlara yaptıran bir devlet haline gelince köprülerini evet. Hani Mehmet Akif diyor ya çağır Macar evet. Mühendisi sana köprü yapsın. O hale gelince Allah'ın müsamahası yok.
Evet.
Endülüs'te İslam devletimiz vardı. iç sürtüşmeler, küçük mini krallıklara bölününce Allah affetmedi bu konuyu. Evet. Yani burada Kur'an okunuyor, ezan okunuyor diye müşrikleri bir veba ile helak edip dokunmayın Endülüs İslam Devleti'ne demedi Allah-u Teala. Evet. 8 asırlık devlet yerle bir oldu.
Sünnetullah.
Sünnetullah bu.
Neyse o yani.
Sünnetullah ne bu hususta? Siz beşer planıyla çalışacaksınız.
Evet.
Allah'ın yardımını Allah dilediğinde gönderecek. Hak ettiğine gönderecek. Allah'ın yardımı onun bileceği bir iş. Evet. Biz Allah'ın yardımı diye bir pay ayırmak yok çalışmada.
Evet.
Bütünümüz Allah'a aitiz. Allah dilediği kadar %100 yardım eder. Dilerse %10 yardım eder. Biz onu hesap etme hakkına sahip değiliz.
Evet.
Uhud'da alınmış
Allah'ın
en büyük ders.
Allah'ın planını bilmiyoruz da.
Bilmiyoruz.
Bilmiyoruz yani.
Yani istihkak var mı onu da bilmiyoruz.
Bilmiyoruz.
Aslında. Yani
evet.
Hak ettik mi bu yardımı evet. Bilmiyoruz. Evet. Yani zaferden önce dua ediliyor mesela.
Evet.
Bu dua kabul oldu mu olmadı mı?
Bilmiyorum.
Sen duayı hak ettin mi bir defa? Evet. Yani. Bu bir suistimal aslında. Evet. Asap bazında demeyelim de bizim bazımızda olduğunda din son anda can kurtaran gibi çağrılıyor. Allah-u Teala son anda Kadir gecelerinde ondan sonra asker uğurlarken filan çağrılması belki de vebal oluşturuyor. Neredeydi evet. Bugüne kadar Allah'ın adı, şanı evet. Gibi bir sonu da var. Yani dedik ki Uhud ve Bedir kıyamete kadar bizim için aslında bir ders.
Ders.
Ve her gün bir Uhud yaşıyoruz.
Evet.
Her gün bir Bedir yaşıyoruz.
Evet, işte
aile evet. Dünyamızda da Bedir var üstadım.
O nasıl hocam? Onda.
Nasıl biliyor musunuz?
Evet.
Yani biz aslında olmayacak bir düzende bir aile kuruyoruz. Allah'ın yardımıyla devam ediyor.
Evet.
Sonra bir sui edep yapıyoruz. Allah-u Teala'ya karşı yapılmayacak bir iş yapıyoruz. Uhud yaşıyoruz. Perişan oluyoruz.
Ya, evet.
Yani Uhud filanca Hamza'nın şehit olduğu radıyallahu anh bir gün değil. İslam'ın meydana çıktığı bir gündür. Siyasette de İslam meydana çıkıyor.
Evet.
Siyasette de Bedir oluyor. Uhud oluyor.
Evet.
Dünyada ticarette oluyor. İslam halkları arasında oluyor. Yani Uhud bir dağın eteğinin adı olabilir. Ama eylem olarak Kur'an'ımız bunu kıyamete kadar hayatımızın içinden bir parça gibi algılamamızı istiyor.
Burada hocam şeye dönersek bu Abdullah İbni Mesud'un o sözüne dönersek yani ne oldu Uhud'da da yani biz imanımızı avucumuza almış yeniden bakma herhalde öyle anlıyorum.
O anlamda yani.
Ha, yeniden bakma ihtiyacı hissettik Uhud'la o nedir?
Abdullah İbni Mesud kim hocam? İlk 7'den biri.
Evet.
Yani ilk Müslüman olan 7 kişiden,
kişiden biri.
Evet. Dolayısıyla Uhud 3. yıl. 13 yılda Mekke'de 16 yıl.
16
yıl. Demek ki Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyelim ki aman bunu unutmayalım. 16 yıllık Müslüman o gün.
Evet.
Değil mi? 16 yıllık Müslüman.
Yani yoğrulmuş. Resulullah Efendimizin elinde.
O güne kadar inen ayetler onun ezberinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında. Kureyş'ten, evet. Efendimizin sevdiği ashabından, Rahman suresini Ebu Cehil'e okuyan adam.
Evet.
Yani meziyetleri olan bir sahabi. Ama o gün ne diyor Abdullah İbni Mesud? Son nefesimizi vermediğimize göre iman eğitimi bitmemiş meğer ki.
Evet.
Yani o ne eğitimi biliyordu? Müşriklere karşı müdafaa. Mekke'de onu biliyordu. Gitti Uhud'da zafer tattı. Ama riskli anların eğitimini almamıştı henüz.
Bedir'de zafer tattı.
Bedir'de zaferi tattı. Tatanlardan
evet.
Biri.
Evet.
Ama dostlarının yarısı yani ordunun bir kısmı 3/4 hemen hemen çekip gidiyor. Sıkışıyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin can tehlikesi ortaya çıkıyor. O pozisyonu görmemiştik biz diyor.
Evet.
Hep yani bireysel bir mücadele. Mekke'deki bireysel mücadeleydi. Çünkü Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Ebu Cehil'in karşısına çıkıp Rahman suresini okuyan birisi. O da onu tokatlamış üstelik.
Küçük ufak tefek bir insan.
Ufak tefek.
Bir insan.
Minyon tip mi diyorlar?
Minyon
tipli birisi yani.
Ve okuyor büyük de darbe alıyor.
Darbe alıyor.
Evet.
Kulağını patlatıyor. Mesela evet. İbni Mesud'un radıyallahu anh. Bireysel mücadelede kültürü var, birikimi var. Meydan muharebesi birikimi yok.
Evet.
Halbuki İslam bireysel mücadelede de, meydan muharebesinde de, siyasette de, askeriyede, her yerde İslam.
Tam gördüğü ne hocam? Abdullah İbni Mesud'un Uhud'da, yani o kendi konumunu sorgulayan
ayette dünyalık endişesi.
Evet.
O ayette bunu söylüyor zaten. Sizden hala dünya isteyenler vardı diyor.
Evet.
Ashab-ı kiramdan haşa hiçbiri böyle
hiçbirine ahiret toz kondurmak istemiyoruz.
Yani değil, ama onların da derdi biz dünyalık istiyoruz, bize beş dönüm yer ver değildi.
Evet.
Ama Uhud'da ne çıktı? Bedir'deki manzara neydi daha önce? Enfal ne demek? Orada ganimetler üzerine kavga ettiler ama.
Evet.
O kavgadan sonra geldiler Uhud'da, okçular niye bıraktılar tepeyi?
Ganimet toplanıyor.
Ya tamam, savaş bitti, gidelim payımıza bakalım dediler. Minkum men yuridü dünya, bu işte.
Evet, evet.
Yani sizden bir kısmınız hala dünya peşinde koşuyorsunuz.
Evet.
Halbuki İbni Mesud belki kendisi için değil, belki oradaki Talha radıyallahu anh için değil mesela, ama bütün cemaat onlar bir defa.
Evet.
Yani hala ashab-ı kiramın zaten tamamınız dünya istiyordunuz demiyor Allah-u Teala.
Tabii.
Bir kısmınız diyor.
Evet, minkümden.
Ama burada bir incelik var hocam. Bir kısmımız da olsa biz cemaatiz, ümmetiz.
Onu yadırgıyor tabii. Yani tabii, içimizde, Abdullah İbni Mesud.
İçimizde böyle birileri varsa hala cemaat
yani
eğitimimiz bitmedi.
Allah-u Teala da yani bunu, yani olmamalı diye o ayet değil mi? O anlama geliyor.
Özü
yani
bu hocam, eğitim devam ediyor.
Evet, eğitim devam ediyor.
Eğitim devam ediyor. O güne kadar mesela namaz eğitimi başlamış ve bitmişti.
Evet.
Oruç da üçüncü evet yılda vardı, bitmişti. Dolayısıyla zekat ve hac yok hala.
Evet.
Ama bu iki eğitim bitmişti. Cemaat eğitimi, %100 Allah için yaşamak, ümmet olmak.
Evet.
Yani içimizden 10 tanesinin iyi olması yetmiyor. Hepimizin ahiret endeksli olması gerekiyor. Evet. Şuurunun verilme süreci henüz tamamlanmamıştı.
Evet.
Dolayısıyla İbni Mesud radıyallahu anh belki kendisini tevazuen buna katmıyor. Hepimiz, yani ben iyiydim diye kendisini bir kenara koymuyor, ama hepimiz hala bir endişe taşıyormuşuz meğer ki diyor. Yani Uhud onların cemaat eğitiminin siyaset açısından, meydan muharebesi açısından, mal riski açısından eğitimin hala devam ettiğini gösteriyor. Bu bugüne nasıl yansıyacak hocam?
Yani şöyle de anlıyorum hocam. Yani sahabeyi Rabbimiz insan olarak, bütün zamanlarda örneği olabilecek insan olarak, değil mi, öyle görüyor. Yani ve
ben sözünüze şöyle bir ilave yapayım, belki yardım edersin. Ashab-ı kiram 23 yaşına kadar gelmiş bir çocuğu düşünün hocam. Doğduğu evet günden itibaren 23 yaşına kadar devam etmiş sürecin Allah Kur'an'da önümüze koyuyor.
Önümüze koyuyor.
10 yaşında ne yapılıyor? 12 yaşında ne yapılıyor? Bir anne 23 yaşına kadar çocuğu nasıl getirir gibi adeta.
Evet, evet.
Yani ashab-ı kiram o zaman mesela 16 yaşında bir delikanlıydı. İşte evet, Uhud'da
Kur'an'la eğitilen, değil mi? Kur'an'la.
Kur'an onu ne yapıyor? Sene sene eğitimini gösteriyor.
Eğitimini gösteriyor.
Yani Uhud'daki geldikleri süreçte meydana çıkma günleri eksikmiş demek ki.
Evet.
Peygamber Aleyhisselam'ın can tehlikesi yaşamasına neden oldular. Onların yüzünden oldu bu.
Evet.
Efendimiz Medine'de kalsaydı hiçbir şekilde can tehlikesi yaşamayacaktı.
Evet.
Uhud'da ciddi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şaya bile çıktı, öldürüldü Muhammed diye.
Evet.
Aleyhissalatü vesselam. Bu onların hatası yüzünden oldu.
Evet.
Ama bu bizim bugün istifade edeceğimiz bir şey işte.
Evet.
Nedir bu? Bu bugüne nasıl yansıyacak?
Bugüne nasıl yansıyacak?
Şimdi ben geldim, Şeyh Efendi'ye intisap ettim.
Evet.
Beni kabul edin. O da bana tövbe verdi. Oturdum, tarikata girdim. Zikre başladım. Haftalık derslere geliyorum. Söz dinliyorum. Elhamdülillah cennetlik oldum. Yanlış işte.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarikatındaydı ashab-ı kiram. 16. senelerinde Allah-u Teala hala sizden dünya isteyenler var dedi.
Evet.
Ben 16 yıl bir tarikatta dursam nefis terbiyem bitti anlamına gelmemeli
evet
bu.
Evet.
Ya da Müslüman İş Adamları Derneği kurduk diyelim.
Evet.
10 yıldır hep çalışıyoruz. Ayda bir de bir seminere bir hoca efendi çağırıyoruz, bizi eğitiyor. Elhamdülillah bizim işimiz tamam. Düşünüldüğü an Uhud kaybedilmiştir.
Evet.
Çünkü her ne kadar biz İslami duygularla kurduysak da, İş adamı olarak belli terbiyeleri de aldıysak da, hoca efendiler bizi ikaz ediyorsa da, çift daldan hem dünyevi hem uhrevi eğitimimizi alıyorsak da, insan olduğumuz sürece, nabzımız atıyor olduğu sürece, ailemiz olduğu sürece, insanlarla bir arada oturduğumuz sürece bu eğitim bitmemeli. Her gün hayat yeni şeyler getiriyor. Eğitim yenilenmeli. Bedir'in ruhu bu hocam. Evet. Uhud'un da ruhu bu. Abdullah İbni Mesud'un da büyük ihtimalle, tabi asas maksadını kendisi bilir ama işaret ettiği şey, ya biz Resulullah'ın adamları olarak aleyhissalatü vesselam dünya attık gitti kalbimizden, dünya ile ilgili bir sorun kalmadı zannediyorduk diyor.
Evet.
Halbuki hala onların içinde bile dünyanın çengellerinden kurtulamama varmış demek ki.
Şey var hocam, hani bir yine ayette yani ve terekûke kaima buyuruluyor. Cuma hutbesi okurken, yani o da mesela bu da şeye işte benzer değil mi? Bu yani ganimet, yani ganimet toplanıyor. Biz de ondan payımızı alalım gibi bir...
Bu daha tehlikeli hocam. Medine'ye mal geliyor. Bu mal toptancılar tarafından götürülecek. Pahalısı bize kalacak. Bu daha fena. Yani bu da... Evet. Bu üstelik bir Uhud'dan sonra hocam.
Cuma suresi Uhud'dan sonra ve peygamberimiz hutbedeyken. Değil mi?
Hutbedeyken. Neden hocam? Dün Müslüman olan insan da var orada ama.
Evet.
Şimdi cemaat bir bütün olarak... Dünkü Müslümanı da barındırıyor. 20 yıllık Ebu Bekir'i de barındırıyor.
Kur'an'da hocam bundan da değil mi? Kur'an'dan konuşuyoruz şimdi.
Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu.
Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Bunu bildirmesi de Kur'an-ı Kerim'in yani böyle bir tarih hikayesi anlatmak anlamına gelmiyor. Yani
Haşa. İman bu. İman.
Yani orada da ya böyle durumlar olabilir. İçinizde böyle zaaflar çıkabilir.
Şimdi hocam. Evet. Şöyle bir örneklendirme yapalım. Haşa biz kim, ashab-ı kiramla kıyas kim, ama anlaşılsın
kendimiz
mesele.
Kendimiz için
anlaşılsın.
Kendimiz
diye.
Ne alabiliriz diye konuşuyoruz.
Şimdi hocam. Mesela deniyor ki Suriye'de şu gruplar niye sataşıyorlar? Hani biz Müslümandırız da Müslüman Müslümana nasıl silah sıkıyor?
Evet.
Şimdi bir dakika kardeşim. Yani bu Müslüman deyince 1,5 milyar insanı bir isim altında topluyoruz biz.
Evet.
Ama geçen sene bir gazetedeki bir yazdan etkilenip Müslüman olup Müslüman diye bilinen biri de var burada.
Evet.
Burada 20 senedir Müslüman olan da var. Kur'an'ı ezber bilen, bilmeyen. Kur'an okuyabilen, okuyamayan. Yani Suriye dediğin 20 milyon, 20 bin çeşit fırka var burada. Evet. Bunların hepsine toplam Müslüman deniyor. Dünya nasıl çorağı var, ekili arazisi var, dereleri var, okyanusları var. Hepsine toptan dünya deniyor. İslam ümmeti dendiğinde de cahili, psikiyatrik hastası, olgun iyi insanı hepimize toptan Müslüman deniyor.
Evet.
Şimdi bu cuma hutbesinde Efendimiz'i bırakanlar Ebu Bekirler değildir radıyallahu anh.
Tabii ki.
Bir hafta önce Müslüman olan Bedevi'ydi.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip Muhammed dışarı gelsene diyenler var.
Evet.
Onlar herhalde Mekke'den gelen Kureyş'teki Efendimiz'e can vermiş adamlar değil.
Değildi.
Taif'ten dağdan inmiş, öbür gün gelmiş Efendimiz'e. Müslüman olunca aynı kategoride anılıyor.
Evet.
Değil mi? Gelip Efendimiz'in ridasını sıkıp boğazını yaralayacak kadar sıkan adam olmadı mı? Yani orada ashab-ı kiramın dünkü çocuğu denecek adam onlar.
Evet.
Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yıllarca eğitim gören nesilden değil o.
Değil, evet.
Bu farkı çok ciddi bir şekilde tefrik etmek
dikkate
lazım.
Dikkate almak lazım.
Aksi takdirde sanki bizim bu konuşmalarımızda da o hata ortaya çıkar. Yani sanki ashab-ı kiram cuma hutbesi okurken Efendimiz'i bıraktı. Ya cumanın farzını bilen bilmeyen adam var. Gelip mescitte idrarını boşaltacak derecede cahil insan vardı. Değil mi?
Evet.
Yani... Bu şu anlama geliyor. Eğer ashabla bugünü kıyaslayacak. Ümmet içinde eskisiyle yenisinin, cahiliyle aliminin, psikiyatrik hastasıyla mütekamil bir insanın, her çeşit insanın bulunduğu toplumun adı ümmettir. O gün de oydu. Bedir'e gidince Talha radıyallahu anh'ın Efendimiz'i dağda savunması var Uhud'da mesela.
Evet.
Yani dillere destan ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gözünden yaşlar akıttı yani. O samimiyet.
İyi, evet.
Mesela Efendimiz'in yanağındaki batmış olan demir parçasını dişiyle çektiği söylenir.
Evet, evet.
Ya bu kadar olur yani. Bir Talha'nın bulunduğu bir yerde minküm men yürüdü dünyadaki o. Hala dünyalı istiyoruz diyenlerden biri Talha değil mesela.
Değildir değil mi? Evet.
Ama... Anarken Allah hepsini anıyor.
Evet.
Çünkü ümmet bu.
Evet.
Dolayısıyla Uhud bütün artılarıyla eksileriyle ümmetin hatırasıdır.
Evet.
Ashab-ı kiramın hatırasıdır. Ashab-ı kiram çıkıp daha sonra biz müdafaamızı tam yaptık. Bu adamlar ihmal etti diye bir grubu ayırmadılar. Biz oyuz. Onlar da biziz dediler.
Bu da enteresan.
Tabii.
Bu da enteresan. Tabii. Bir muahize.
Asla olmadı.
Evet.
Mesela Bedir'de ayet indi. يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْاَنْفَالِ قُلْ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهِ وَاَصْحُوا زَاتَ بَيْنُكُمْ Allah'tan korkun, çabuk barışın buyurdu Allah-u Teala. Ebu Bekir buna dahil değildi ama.
Evet.
Yani Ebu Bekir radıyallahu anh zaten canıydı Efendimiz'in.
Canını koymuş.
Ama bakalım. Ayet hepsine hitap etti.
Evet.
Onlar da ulan sizin yüzünüzden oldu bu, görmesin sizi gözüm diyen olmadı onlara.
Diyen olmadı.
Niye? Evet. Ümmet olmak ne demek? Acıyla tatlıyı bir arada yaşamak demek.
Münafıkları bile.
Onları bile dışlamadılar.
Dışlamamışlar.
Niye? Dağıtma vazifesi yok ümmetin.
Evet.
Acıyı da hatayı da bağrına basıp Allah'ın razı olacağı yolun sonuna kadar yürümektir ümmet olmak demek.
Evet.
Şimdi biz şöyle diyebilir miyiz? Suriye'de bu gafleti yapanlar zaten bizim yeni katılmış dışımızdakiler, şu fırkadan bu fırka. Hayır. Bunu diyemeyiz. Biz ümmetiz. Madem la ilahe illallah Muhammedur Resulullah beraber dedik. Onların hatasını da bağrımıza basacağız. Ve aslihu zate beynüküm. Düzeltmeye çalışacağız aramızı. Aramızı düzeltmeye çalışacağız. Yoksa Uhud'da yani can veren Hamza da mı buna dahil? Musab da mı buna dahil? Ya yani Musab da mı dünyalık istiyordu?
Canını koymuş ortaya.
Yani. Ne canı hocam ya Musab, ne canı ya? Candan ötesini koydu yani. Evet. Ya. Her şeyini koydu. Elinde dünya olsaydı oraya paspas olarak serecekti o dünyayı yani.
Evet,
yani bir canı vardı, bir verdi. 100 canı olsa herhalde 100 kere verecekti onu.
Doğru.
Dolayısıyla Uhud'dan bugüne çıkacak en büyük ders iki şeydir hocam. Bir, bu ümmetin eksisi artısı hep bir arada devam edecek.
Evet.
Başında Peygamber aleyhisselam vardı, Uhud sorunu yaşandı. Bu nefis terbiyesi kıyamete kadar devam edecek. Bu hiçbir zaman bir tarikata girmekle, bir vakfa mesela İslam'ı yüceltme vakfı kurduk.
Evet.
20 kişi. Tamam, bundan sonra bu vakıf mensupları olarak biz yüce İslam'ın yüce üyeleri miyiz? Yok böyle bir şey kardeşim. O gün eğitim düzeyimiz arttı bizim sadece. Daha fazla eğitim göreceğiz çünkü bir de vakıf kurduk üstelik.
Evet.
Yani filan yere intisap etmek bu sorunu kaldırmıyor. Bilakis riski büyütüyor. Yani sen sıradan camiye giden bir Müslüman olsan İslam'a daha az dert olurdun. Büyük bir vakfın, büyük bir tarikatın, büyük bir oluşumun müntesibiysen senin alnın hiç leke kaldırmıyor bu sefer.
Evet.
Daha fazla İslam'a hizmet edeceksin. Ev eğitimini daha fazla devam ettireceksin. Yani İbn-i Mesud'un ikazından radıyallahu anh bu anlaşılıyor. Bir, bu birinci düzey Uhud'un bugüne yansıyanı. İkincisi Uhud'a yansıyan. Yani Uhud'dan bugüne
yansıyan.
Evet, Allah razı olsun. Uhud'dan bugüne yansıyan. İkinci boyutu hocam, Uhud'u o acıya rağmen, mesela o okçu müminler,
evet,
çoğu da şehit oldu. Hiçbir haber yok ki bize intikal etmiş. Mesela o Uhud'daki Ömerler, Ebu Bekirler, radıyallahu anhum cemiyan Aliler, ya onların hatası yüzünden oldu diye bir kınama yapmamışlar. Madem ümmetiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adamlarıyız biz.
Evet.
İyilik yapanımız, kötü yapanımız, hepimiz Allah'a saldık işimizi. Rabbim hepimizin mağfiret buyursun. Adeta o hatayı biz yaptık kabul ettiler.
Evet.
Yani hiç siz bir makale okudunuz mu mesela? Ya onun filanca oradaki okçunun hatasıydı bu. Biz masumuz diyen bir iç savunma. Duydunuz mu hiç Uhud abiyle? Şu ara duyamazsınız, öyle bir haber yok.
Yok haber.
Yani hatasını da, güzel hareketini de ümmet olarak topluca savundular. Dolayısıyla Uhud'dan bize bu ders çıkmalı. Mesela Uhud'dan sonra ashab-ı kiram suçlular yargılansın diye bir şikayette bulunmadılar.
Bulunmadılar.
Halbuki evet, suçlu belli ortada değil mi?
Evet.
Bir, Efendimiz'i oraya yanlış sevk edenler.
Evet.
Yani burada kalalıma karşı itiraz edenler birinci suçlu.
Evet.
Hiçbir kelime onlara söylenmedi.
Evet.
Hiçbir kelime.
Ama son kararı peygamberimiz veriyor. Yani o tarz şeyler olsa bile Yani hatta yani acaba geriye dönsek mi? Ya Resulallah içinize diyor. Sinmediyse
ne geriye, diyor ama ne diyor? Diyor? Bir kere zırh giydim diyor.
Zırh giyen bir peygamber onu çıkarmaz diyor. Yani son ama karar hocam, gene şimdi, peygamberimize ait yani.
Şimdi bugüne ait bir hatıramız, bir notumuz olması lazım. Bugün öyle bir şey olduğunda o lider 20 defa tenkit ediliyor. Niye kararını değiştirdin diyor.
Evet.
Ama hiçbir daha o gündeme gelmedi.
Evet.
Bağrına bastı herkes bunu.
Tabii doğru.
Sonra mesela orada okçuların yaptığı hata, bağrına bastı herkes.
Evet.
Ümmetiz biz.
Evet.
Bunlar hain değiller. Hainler çekti gitti zaten. Bunlar hain değil. Bizden bunlar.
Evet.
Kardeşlerimiz böyle bir yanlış yaptılar. Biz yaptık bunu, bitti.
Evet.
Bugüne taşımamız gereken Uhud terbiyesi bu hocam.
Evet.
Bunu biz böyle yapamıyoruz. Kazara mesela beraber sizinle biz Ankara'ya gitsek. Ben desem ki E5'i güzergah olarak kullanalım. Siz de tamam yok TEM kullanalım deseniz. Ben ısrar etsem E5 kullanalım. E5'ten gitsek trafikte tıkansak. Ne olur Ahmet abi?
Hemen derim ki ya hocam niye bizi E5'ten ısrar ettiniz falan.
Ya, hocam şeye böyle gerek yok, özür hocam. Bu ya. Ya siz demezsiniz.
Ama denir yani, bir haklısınız
otobüs,
yani.
Bu otobüs böyle gitsek, otobüs evet. Yolculuğu böyle
otobüste
olsa.
Otobüste 50 tane ses çıkar mesela.
Yani yolculuktan, trafikten daha büyük bir sorun yaşarız.
Sorun
orada, değil
geçeriz,
mi?
Evet.
Onun için insanlar ne yapıyor, nereden gidersen git bana sorma diyorlar.
Evet.
Neden?
Evet.
Sonunda tartışma çıktı ama ashab-ı kiram öyle yapmadılar.
Evet.
Acıyı bağırlarına bastılar.
Evet.
Bu bizim hepimizin dedi. Kaderimiz böyleydi dediler. Bir dahakine bunu yapmamaya çalıştılar.
Evet.
Mesela bir daha Efendimizin hiçbir hareketine itiraz eden olmadı ama.
Evet.
Şuraya gidelim ya Resulallah demediler. Uhud iyi bir ders oldu.
Ders oldu.
Bu iki noktası Uhud'un çok önemli. Ama hocam ben vaktimiz bitmeden bir kere daha burada işaret etmiştik zannediyorum. Bir noktaya işaret etmek istiyorum. Uhud, Hamza'nın ve Mus'ab'ın ve diğer 70 sahabinin şehit olmasıyla Allah hepsine razı olsun ve şefaatlerine bizi nail etsin. Bir faciadır. Ama mağlubiyet değildir hocam. Yani Uhud'da mağlup olmadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zayiat çok oldu.
Evet.
Çünkü mağlubiyet nedir? O günkü savaş literatüründe ganimetleri bırakıyorsun, sürüp götürüyorlar,
hocam,
yaşadığın
çok
şehre saldırıyorlar.
Hocam unutmayın, şeyde zannediyorum bu Hudeybiye'de Ebu Cendel müşriklere verilince Peygamberimizin orada bir sözü var. İslam mağlup olmaz diye. Yani hem bir kardeşini müşriklere teslim ediyorsun ama ona rağmen İslam'ın mağlup olmayacağını ifade ediyorsun.
Yani Allah'a itimat bu.
Evet. Uhud'da o açıdan yani onu hatırladım.
Uhud'da bir kere müşrikleri rahatlatan tek şey oldu. 70 bizden Bedir'de gitti, sizden de gitti, denkleştik dedi. Ama Ömer bunu susturdu.
Evet.
Radıyallahu anh. Nasıl denkleşiyoruz dedi. Sizinkiler çukura düştü, bizimkiler cennete gitti dedi.
Evet.
Sizin Mevla'nız yok, bizim Mevla'mız var dedi.
Ya, evet.
Yani manevi olarak Ömer mağlup olmamış o gün demek ki.
Evet.
Dolayısıyla gençlere Uhud hezimeti diye bir şey söylemek yanlış hocam.
Tabii
Uhud'da
ki,
hezimet, evet. Yok.
Hezimet yok.
Zayiat var.
Evet.
Musab değerli, Hamza değerli.
Tabii. Yani, o 70 sahabi bunlar.
Yani
her birisi.
Bu, Efendimizin yara alması çok,
evet,
üzücü.
Çok.
Orada hatalar yapılması üzücü oldu. Ama Uhud'dan hemen ertesi gün müşrikler Medine'nin şu kadar kilometre uzağına kadar kovalandılar. Kaçarak
doğru,
gitti müşrikler.
Kaçarak.
Hamra-ül-Esed denen yere, yani müşriklerin kaçtığı yerde Uhud'da mağlubiyet oldu denmez.
Tabii ki.
Evet. Bunun için Uhud'u zayiatı büyük bir savaş diye düzeltmek lazım. Zayiatı.
Tabii, hakikaten büyük. İnsanın içinde bütün zamanlarda bir Hazreti Hamza şehadeti, bir Mus'ab radıyallahu
anh. Hala ağlatıyor. Ayrı bir konu.
Evet.
Mus'ab yatağında da şehit olsaydı, Hamza evinde de olsa ağlatacaktı bizi.
Tabii.
Gene ağlatacaktı. Yani, ayrı bir konu. Çünkü hocam, Kur'an-ı Kerim'e dönüyoruz Âl-i İmrân suresinde. Uhud'u o meydandan taşıyor Kur'an-ı Kerim, Medine'ye getiriyor.
Evet.
Medine'de %100 bakıyoruz gibi cemaat eğitimi, mümin eğitimine dönüşüyor. Mesela Uhud'da siz Allah için yanlış şeyler düşünüyordunuz diyor. Cahiliye mantığıyla düşünüyordunuz diyor.
Evet.
Yani bir taifeniz.
Ne demek Allah için yanlış
yani
şeyler?
Yani Uhud'da Muhammed öldü diye müşrikler bir dedikodu çıkarıyorlar ya.
Evet.
Efendimiz bir koytuk bir yere gizliyor ashab-ı kiram. Onlar da Muhammed Muhammed diye bağırıyorlar. Yani cevap versin Efendimiz, nerede olduğunu anlasınlar, oraya ok atacaklar.
Evet.
Ashab-ı kiram da stratejik olarak susuyorlar. Efendimiz de susuyor. Cevap gelmeyince müşrikler de öldü Muhammed diyorlar.
Evet.
O öldüğe de cevap vermiyor ashab-ı kiram.
Evet.
Yer belli etmemek için, yani ışık yapıp çadırı göstermemek için bir strateji uygulanır ya. Eskiden karartma diye bir şey olurdu savaş günlerinde. Karartma yapıyorlar diyelim. Bunun üzerine ashab-ı kiramdan bir kısmı ağlamaya başlıyor. Eyvah, peygamberimiz öldü, ne yapacağız biz, dinimiz dağıldı.
Evet.
Yani çekirdek fidan dönemindeydik biz gibi düşünüyorlar. Bir kısmı da ashab-ı kiramdan öldüyse biz de davası uğruna ölürüz diyor, gidiyorlar.
Evet.
Onlar bir kısmı Enes ibn-i Nadr isimli sahabi de madem öldü ben de o dava için ölürüm, niye ölürüm, oturayım burada diyor.
Biz niye yaşayalım diyor.
Bu mantık, bir mantığı da ağlamaya başlıyor. Eyvah diyorlar. Allah-u Teala onları siz cahiliye mantığıyla düşünüyordunuz diyor. Çünkü cahiliye mantığında ne var? Lider gitti mi kabile gitti.
Evet.
Halbuki din Muhammed'in dini değil ki Allah'ın dini.
Allah'ın dini.
Siz evet. Ne düşünmeliydiniz? Allah mağlup olur mu ya?
Ya.
Muhammed, evet. Ayetin devamında ne buyuruyor? Muhammed sadece bir peygamber.
Evet.
Siz o öldüğünde bırakıp gidecek
ölür
miydiniz?
Ölür veya öldürülürse.
Bırakıp gidecek misiniz
bırakıp
siz?
Gerisin yani siz geri mi dönecek?
Allah'ın adamlarıydınız. Muhammed'in adamları değildiniz. Bugünkü Türkçe ile.
Evet.
Bunun mesela, bu bir eğitim olarak Uhud sayesinde getiriliyor önümüze.
Evet.
Bu şekilde bir 10 ders Uhud'dan çıkarılabiliyor ki o dersler yakalanmadığı zaman hep Uhud faciası yaşıyoruz zaten biz.
Evet.
Hep Uhud hezimeti yaşıyoruz. Halbuki o dersleri yakalayabilse ümmeti Muhammed çok şey elde edeceğiz. Yani gençlik eğitiminde, yani yetiştirilmesinde.
O zaman işte Siyer'i böyle okumak lazım.
Siyer'i böyle okumak
böyle
lazım.
Böyle okumak lazım.
Siyer'in Uhud bölümüne gelince Âl-i İmrân suresinden okumak
evet.
lazım. Bedir bölümüne gelince Enfal suresinden okumak lazım. Ama insanlar hocam şimdi işte Hamza nasıl şehit oldu? Musab nasıl şehit oldu? Efendimiz saklanırken ne yaptı? Hep böyle filmvari konular, eğitimvari değil de senaryo konuları daha cazip oluyor.
Ben de
oluyor.
Şey derim hocam, Siyer yani İslam'ın hayat haline gelme mücadelesi. Değil mi?
Evet.
Yani Resulullah Efendimiz'in önderliğinde İslam nasıl hayat haline gelir? Yani Mekke'de nelerle karşılaşılır, o nasıl aşılır? Medine'de nelerle karşılaşılır, o nasıl aşınır, aşılır?
Onun için hocam isterseniz böyle bir dipnot gibi bir cümle koyalım. İki alimimiz Ramazan el-Buti ve Muhammed Gazali, Allah ikisine de rahmet eylesin, yerleri nur olsun. İkisinin de yazdığı Fıkhus Sira isimli bir kitaba, Siret'i onlardan okumak lazım hocam.
Evet.
Yani Siret'in incelikleri kitabın özü bu. Ramazan Buti'ninki daha meşhur Türkiye'de.
Evet.
Bu ilk yazılan zaten. Ama Muhammed Gazali'ninki de güzel. Muhammed Gazali daha perspektifi geniş birisi.
Evet.
Yani Siret'i hocam tarih boyutuyla okumak bir ibadet değil, bir katkısı da yok aslında.
Evet.
Yani teselli ediyor, gidiyor.
Zaten bazen yani savaşlara indirgeniyor ve o savaşlarda işte kaç kişi katıldı, kimin elinde ne silahlar vardı, sonuç ne oldu, böyle bitiyor. Halbuki her savaşta...
O da oyalıyor bu sefer.
Evet.
O da oyalıyor.
Evet.
Halbuki Uhud muhteşem bir ders.
Evet.
Yani İbn-i Mesud gibi bir sahabi için ilk yedideki
Bedir,
birisi
hep,
için
her
ders
biri,
olmuş.
Hocam her biri.
Her biri.
Şeyin öyle bir Ali Murat Daryal'ın peygamberimizin savaşlarının psikolojik arka planı diye. Ha,
o biraz ağır hocam.
Evet.
Yani daha doğrusu
yani,
çok
bir çalışmalardan birisi. Ha, öyle
akademik
ifade,
akademik üslup evet. kullanıyor. Ben ona dikkat ettim. Akademik üslup kullanıyor. Belki bizim dinleyicilerimiz açısından birinci dereceden yarar olmaz ama Buti'ninki Allah rahmet
Fıkhus
eylesin.
Sihresi, evet.
Her seviyeden insana hitap ediyor.
Evet.
Her seviyeye hitap ediyor.
Ama her halükarda onu diyelim. Değil mi hocam? Siyer
tarih değildir.
Tarih değildir. Kendimizi
olmamadır.
Eğitmek için okumamız
evet.
lazım.
Siret eğitimdir.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siretini eğitim olarak okumak
her
lazım.
Her olayda, değil mi? Her olayda bugün nasıl bir ders çıkarabiliriz? Sonuçta da peygamberimizin hayatında yaşanan bir şey değil mi hocam? İslam'ın hayat haline gelme mücadelesi.
Şimdi ben şöyle bir benzetme yapayım, belki anlamaya yardım ederiz. Dinimiz Allah-u Teala'nın dini, şeriatı, Dolayısıyla ilahidir. Yani evet. Beşeri değil dinimiz.
Evet.
Siret o ilahi dinin beşere yansımış şeklidir.
Evet, evet.
Peygamber bile olsan, rahmeten lil alemin de olsan işte çocuğun ölüyor.
Beşer planında her şeyi
beşer
yaşıyorsun.
Beşer nasıl yaşarın? En canlı örneği.
Zaten öyle yani peygamberin beşer içinden seçilmesi de o hikmete bina.
O hikmete bina yani bir görelim diye.
Evet.
Dolayısıyla bilhassa siretten zikrettik de hocam yani bunu zikretmeden olmuyor bu sefer. Bir miktarda menkıbeler de var sirette. Bunlardan da uzak durmak lazım.
Evet.
Mesela mağarada örümcek hikayesi aslı yok.
Evet.
Şairimsi bir ifade bu yani. Olur muydu? Billahi 10 kat olurdu.
Allah
yani
o Allah her şeyle korur yani.
Amenna.
Peygamberini koruyacaksa gözün yani içine bakarak da korur. İnsanların
yani 10
içine...
dakikada 10 dakikada örümcek oraya ağa vurar mı? Balık ağa bile örer.
Evet.
Yani Allah dilerse yapar. 2 dakikada güvercin yumurtlar mı? Saniyesinde yumurtlar.
Evet.
Yani bunu konuşmaya tereddüt gerek yok.
Tereddüt yok orada.
Ama dinimizle ilgili, itikadımızla ilgili, ahiretimizle ilgili şeyler olduğu için
evet.
Yani sırf o yüzden güvercin kutsanıyor mesela.
Evet.
Ya örümcek kutsanıyor.
Evet.
Halbuki Kur'an'ımız örümceğin yuvasını en basit yuva olarak gösteriyor.
Evet. Bir de o ayet var değil
yani,
mi?
Dolayısıyla Efendimizin sireti ona muhtaç değil.
Evet.
Zayıf da olsa böyle bir haber geliyorsa ona teslimiz. Bir sıkıntı yok.
Evet.
Zayıf olsun yani sayı olmasa bile haber kaynaklarında varit olduysa tamam.
Evet.
Ama sonradan uydurulmuş olduğunu veya edebi duygularla anlatıldığını söylediğimiz şeyler dikkat edecek. Bunlardan bir tanesi daha önce derslerde zikretmiştik. Mesela Ömer radıyallahu anh'ın çocuğumu gömdüm de ben kendi çocuğumu gömdüm.
Hmm.
Hani meşhur
Hazreti Ömer'e izafe edilir.
Yok öyle bir şey
kız
mesela.
Çocuğunu diri diri toprağa gömme olayı.
Kız çocuğunun diri diri gömülmesi Kur'an'la sabit.
Evet. Yani bunu yapıyordu Mekkeli müşrikler. Evet.
Ömer de yapmış olabilir.
Ama bilgimiz yok.
Ömer de yapmış olabilir. Osman yapmış olabilir. Ali yok, Ali cahiliye döneminde yaşamadı. Çocukken Müslüman oldu. Yani herhangi bir sahabeye izafe edilebilir bu. Ama bilgimiz yoksa bu konuda yanlış olur.
İzafe etmek de yanlış olur.
Mesela Ömer sert adamdı. Bu bilgiyle sabit.
Evet.
Ama kendi çocuğunu gömen bir adamdı. Yanlış bir bilgi bu.
Evet.
Yani bizzat kendi çocuğuna bunu uyguladığı yanlış. Ne olur bundan? Ya gereksiz bilgilere muhtaç değil dinimiz.
Evet, evet.
Yani yeterli gerekli bilgi var. Bu açıdan bir de
yani
bir şey.
Bu mesela kız çocuğunu diri diri toprağa gömme işi isimlendirilmemeli. Değil mi? Yani şu,
sabit bir isim yok ortada.
Bir şu isme izafe edilmemeli.
Bu ne oluyor o zaman hocam? Eğer böyle bir konu tıkanılırsa bir işte kadınların erkeklerin oturduğu bir mecliste böyle çarpıcı zoomlanmış bir nokta özünü alıyor o konunun.
Hı hı.
Halbuki bizim derdimiz kız çocuğu öyle ididen sonra ne hale getirdi İslam? 3 kız çocuğuna cennet vaat etti.
Evet.
Bu ruhu yakalayıp evlenirken ailece ilk gece dua ediliyor ya hani. Hı hı. Karı koca dua ediyorlar. Oturup ellerini açıp ya Rabbi 3 tane kız çocuğu ver bize de sonra da istediğin kadar da erkek çocuğu ver diye dua eden ana karı kocalar olsun ki peygamberimiz 3 çocuğa cennet vaat ediyor.
Evet.
Bari bu 3 çocuk sayesinde cennetimizi
hiç olmazsa cennetin yolunu kazanalım. Bulalım,
3 kız büyütme hedefi diye bir hedef ümmete koyalım.
Hı hı, evet.
Şimdi bunu yakalayamıyorsun niye? O Ömer çocuğuna bir kürek kum attı. O arada kumlar ağzına daldı filan. Duygusallık anında basıyor ve kapatıyor bu konuyu.
Evet.
Asıl dersi çıkarmamızı engelliyor. Bu Uhud'da da böyle hocam.
Evet.
Yani ben Hamza'nın şehadeti, Mus'ab'ın şehadeti, Talha radıyallahu anh'ın Efendimizin huzurunda o gösterdiği fedakarlık. Ben şimdi siret çalışması yaparken o noktalarda kapatıyorum kitabı hocam. Yani bitiyor. Gözlerim görmüyor daha bir şey.
Doğru,
dinlerken
evet.
De böyle.
Doğru. Evet.
Halbuki duygusallıktan çok bize ders lazım.
Veya hocam ikisi iç içe olabilir. Yani tabii sahih şeylere dayanarak.
Menkıbeye ihtiyacı yok.
Menkıbeye değil de sahih şeylere tabii, dayanarak.
Sahihleri
ihmal
etmeyelim.
Yani Hazreti Hamza'nın şehadetini de yaşayalım.
Yaşayalım.
Ama Uhud'daki dersleri de çıkaralım. Yani ikisi birlikte de olabilir bir şey.
Şöyle
yani.
Yapalım o zaman madem onu da yapacağız. Hamza'nın, Musab'ın, Talha'nın radıyallahu anh'ın.
Hocam hepsinin... o da işte yani diyelim Musab'ı yaşamak da bugün Uhud'dan alınacak derslerden birisi değil mi
ama
hocam?
Ama Musab'ı Yesrib'den başlatmak
ya
lazım.
Ya da Yesrib'den Yesrib gençliğinden değil mi? Ya. Gençliğinden Mekke'deki o...
Habeşistan.
Evet.
Musab Habeşistan demek hocam.
Allah Allah.
Habeşistan evet. demek. Akabe Bey atı demek.
Yani
sonra bir... Yesrib demek.
Evet.
Sonra da hiçbir ihaleye girmeden Uhud'da şehit olmak
şehit
demek.
Şehit olmak.
İhale de önemli. Musab i̇şte, hiçbir ihaleye yani, girmedi.
Evet.
Hiçbir
evet.
ihaleye girmedi. Elhamdülillah. Burada hocam özellikle...
Böyle çok az bir 2-3 dakikalık bir süremiz kaldı
yani,
hocam.
Şimdi bir noktayı tamamlayalım o zaman hocam. Yani biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Uhud'unu konuşuyoruz. Oradaki duygusallıkları teğet geçemeyiz. Kur'an onlara işaret Tabii. ediyor. Nasıl Efendimizin ağladığı yerde, mübarek kanının aktığı yerde biz duygusal olmayacağız da ne yapacağız? Ama o bölümü bitirince şimdi Uhud'dan dersler diye bir fasıl açmak lazım.
Evet işte onu ha. bu program aslında onun içindi. Evet.
Onu biz bitiremeyeceğimiz için... Evet. İşte fıkıh sireden
alabildiğimizi
okuyalım.
Almaya
Ama
çalış.
Kesinlikle Âl-i İmrân suresinin ayetleri dinlenmedikçe Uhud yoktur.
Evet.
Uhud yoktur. Çünkü İbn-i Mesud radıyallahu anh'ı konuşturan şey ayettir. Minküm men yuridü dünya ve minküm men yuridü l-âhire.
O zaman yani Resulullah Efendimizin sallallahu yanında sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yetişmiş olana bile
bu
yani dünya ahiret tercihinde bir ikaz yapılıyor.
Yapılıyor.
Bu bütün zamanlarda bizim için bir ikazdır.
Siyasette, evet. ticarette, aile hayatında, eğitimde, vakıf çalışmasında, camide, her yerde. Yani bir cami kurduk mesela. Minküm men yuridü dünya ve minküm men yuridü ahiret. Bir kısmınız dünyalık, bir kısmınız ahiret istiyordu. Camiye de yansır hocam.
Ya, evet.
Yani cami yaptırıyorsun, kapısına benim adım yazılacak diyorsun. Buyur işte.
Dünyayı mı istiyorsun, ahireti mi bu camiyi
Niye adını yazdırıyorsun ki camiye? Çok yakın bir zamanda bir yerde namaz kılmak, bir yolculuğa gidiyorduk. Namaz kılmak için bir yerde durduk. 5-6 kişi arabadan inince birisi karşıladı bizi. Köy yeri ama.
Evet.
Selam verdik, aleyküm selam. Namaz kılmaya geldik de. Allah kabul etsin dedik, abdestliğe doğru gidiyoruz. Döndü adam, efendiler dedi, bu caminin dernek başkanıyım, biz yaptırdık burayı dedi. Yani soran yok, eden
evet,
yok.
Evet, Şimdi, insanda öyle bir zaaf bulunuyor hocam.
Ama hocam Bedir'e gitmiş sahabiler, Uhud görmüş sahabilerde bu bulunabiliyor oluyorsa,
evet.
Bizde niye bulunmasın hocam?
Evet.
Bu suç değil. Eğitimimiz sabah namazına kalkmak nasıl bir mücadele? Bunu telafi etmek de bir mücadele teşhidi. Yani o ayet sizi attık kulluktan demiyor ki.
Tabii.
Böyle bir risk var dikkat edin,
edin diyor.
Dikkat
evet.
edin. Yani iç organlarınızda mikrobik bir sorun var. Dikkat edin.
Evet.
Bu bize de hitap.
Ve bu her durumda ortaya çıkabilir.
Tabii.
Her durumda ortaya.
Yani mesela siz hac yaptınız, umre yaptınız. %100 İstanbul'u terk edip umre yapabildiniz mi hocam?
Ben şey demiştim hocam, ilk hac yaptığımızda Habur sınır kapısında işte bekleşiyoruz, orada girişler yapılıyor, karayoluyla geliyoruz. Şimdi köfteciler var, köfte kuyruğunda kaynama yapıyor insanlar.
Köfte kuyruğunda.
Köfte kuyruğunda kaynama yapıyor. Yani Arafat'tan gelmişiz ama köfte kuyruğunda kuyruk uzun mesela. Kuyruk uzunluğu insanın içinde bir zaaf oluşturuyor. Bir an önce ben bu köfteye kavuşayım diye. Yani bunlar...
Siz Afrika'daki açlıktan mı gelmiştiniz?
İşte şeydir hocam, böyle ortamlar insanların hakikaten böyle içindeki farklı duyguları depreştiren şeyler oluyor.
Asıl kimliğimizi ortaya
evet,
çıkarıyor.
Evet.
Ve ne kadar eğitilmiş olduğumuz ortaya çıkıyor.
Evet.
Ne kadar eğitildiğimiz ortaya çıkıyor.
Evet, işte oralarda sabretmek, oralarda ölçüyü unutmamak, değil mi? Ahiret hassasiyetini unutmamak.
O zaman Uhud dersti.
Dersti.
Ashaba dersti. Kur'an'a taşındığına ders. Göre kıyamete kadar her mümine ders, ders. Her yer Uhud olabilir.
Evet.
Nerede Rabbini kaybediyorsan, nerede nefsine esir düşüyorsan orada Uhud'dur.
Allah razı olsun. Amin. Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla ben Deniz Ahmet Taş getiren bir başka programda buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.